Kutsal İsyan 1, sayfa 371, 25. ayrım. Buna karşılık Türk mahalleleri al karıları basmış lohusalar gibi korkunç bir kara düşü içindeydiler. Müzik ve şarkılar susmuştu. Genç adam tedirgindi. Her an tabancasına el atmaya ve içindeki kurşunları boşaltmaya hazır bir ruh hali içindeydi. Ömrünün hem en umutsuz, en karanlık hem de en kararlı gecesini yaşıyordu. Bunu biliyordu. Yarın düşman askerleri rıhtıma çıkınca şimdi kılıfında uyuyan ve susan uzun menzilli tabancası konuşacak ve belki de birkaç düşman askerinin canını yakacaktı. Ne var ki onun için öldürmek sorun değildi. Bu yalnız şehrin, vatanın işgalini protesto için yapılacaktı. Şimdiye dek yapılmış olan bütün teşebbüsler boşa gitmişti. İzmir'i Yunanlılara işgal ettirileceği haberini birçok İzmirli aydın yurttaşı gibi o da çoktan almıştı. Hukuku Beşer gazetesinin sayfalarında bomba gibi yazılar patlatmıştı. İzmirli aydınlar gerçekten de boş durmamışlardı. İşgal haberi doğruya benzemeye başlayınca 22 Mart 1919'da Beyler Sokağı'nda Milli Sinema Salonu'nda büyük ve coşkun bir toplantı yapılmıştı. Aydın ve Balıkesir şehir ve kasabalarından tam 37 müftü, 37 belediye reisi ve pek çok yurttaş bu kongrede hazır bulunmuştu. Osman Nevres de bunlar arasındaydı. Bu kongreyi yapan İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ydi. Cemiyetin genel sekreteri Cami Bey Baykut toplantıda coşturucu bir nutuk söylemiş ve fiilen işgale karşı gelinmesi üzerinde durmuştu. İşgalin bir hadiseye sebep olacağını anlatan bir muhtıra kaleme alınarak bütün itiraf devletleri temsilcilerine birer suret gönderilmişti. Hepsi boşunaydı. İşte beklenen felaket amansız bir çığ gibi yuvarlanarak geliyordu. Osman Nevres ellerini pantolonunun ceplerine sokarak Türk mahallelerinden birinin sokağına daldı. Karanlıkla beraber el ayak çekileceğine tersine sokaklar insanlarla kaynamaya başlamıştı. Hepsi de gençti. Genç esnaf ve işçi çocukları, sultani öğrencileri kalabalık sıralar halinde acıklı ve gürbüz sesleriyle tekbir getirerek sokaklardan geçiyorlardı. Liderleri sadece yurtseverlik coşkunluğuydu. Günlük ekmeği peşinde felaketten şimdiye dek haber alamamış hemşeriler sokağa fırlıyor ve şaşkınlıktan büyümüş gözleri, açılmış ağızları ve yüzlerinin sarkmış çizgileriyle donup kalıyorlardı. Genç adam bu başsız ve yurtsever hemşeri yığınlarına baş bulmak için aylardır uğraşanlar arasındaydı. Ne var ki bu iş başarılamamıştı. Bir baş bulunamamıştı. Sokaklarda insanın tüylerini ürperten tekbir sesleri arasında hala vatanını seven Yahudi mezarlığına gelsinü haykırışları işitiliyordu. Osman Nevres çaresizlikten çılgına dönen binlerce genç insanın seline kapılmış yürüyordu. Bu kaynaşma hoşuna gitmiyor değildi. Bundan kuvvet alıyordu. Ne yazık ki tecrübe ve silah bunlardan çok uzaklardaydı. Asıl yurdu kurtaracak da onlardı. Zavallı çocuklar diye söylendi. Bilmiyorlar ki tekbir getirerek dolaştıkları şu anda bile düşman şehri işgal edebilir. Onun böyle düşünmekte hakkı vardı. İyi haber alan kaynaklardan sızan habere göre işgal ya 14 Mayıs gecesi saat 20'de ya da 15 Mayıs sabahı yapılacaktı. Millet akın akın maşatlığa doğru giderken o yolunu kordon boyuna çevirdi. Şundan ki düşman dendiği gibi şu sırada karaya asker dökebilirdi. En uygun zamanda da bu andı. Bütün İzmir büyük bir şaşkınlık ve kararsızlık içinde yüzüyordu. Aylardır dillerde dolaşan işgal haberi işte en sonra gerçekleşmek üzereydi. Ve bunu önleyecek hiçbir kuvvette görünürlerde yoktu. Genç adam ayaklarının yorgunluktan artık daha ileri gitmediğini anlayarak önünden atlı tramvaylar geçen bir kahvenin dışarıdaki iskemlelerinden birine çöktü. Kulakları hep kirişteydi, o biliyordu. Yurt sevgisiyle ruhları kaynayıp duran, vuruşmak için ufacık bir işaret bekleyen bu halkı durduran nedenleri çok iyi biliyordu. İzmir valisi Kambur İzzet ile 17. Kolordu kumandanı Ali Nadir Paşa İstanbul hükümetinin ihanetini destekliyorlardı. Vali hiçbir hadise çıkmayacaktır diye efendilerine ve efendilerinin Avrupalı efendilerine söz vermişti. Ali Nadir Paşa'dan önce kolordu kumandanı ve vali vekili olan Nurettin Paşa ayrılmadan önce gazetelere şöyle bildiride bulunmuştu. Yunanlıların yapacakları bir çıkarma hareketi kan dökülmesini intihaç edecektir. Bu yiğitçe söz İzmirlilerin yüreklerine biraz soğuk serpmişti. Ne yazık ki İstanbul hemen bu yiğit paşayı oradan almış ve onun yerine tam kendileri gibi düşünen Nigehbancı Ali Nadir Paşa'yı göndermişti. Nurettin Paşa'nın İzmir'i kolay kolay işgal ettirmeyeceği önemli bir hadise çıkaracağı meydandaydı. İzmir'in tepelerinde Türk topları ve kordon boyunda Türk silahları patlayınca iş temelli sarpa saracaktı. Böylece de işler bozulacaktı. Mondros bırakışmasında İzmir'in işgali de düşünülmüş ve bu işin tereyağından kıl çeker gibi gürültüsüz patırtısızca yani hadisesiz olması kararlaştırılmıştı. Keçi sakallı Venizelos efendilerine böyle söz vermişti. İzmirliler şehrin Yunanlılara verileceğini ilk işittikleri günden beri tedirgindiler. Her an bu felaketle karşılaşacaklarını düşünerek kaygılı günler yaşıyorlardı. Artık güzel İzmir'in savunması kadere bırakılmıştı. Bu şehri ancak bir mucize kurtarabilirdi. Bırakışma koşulları gereğince İzmir'deki Kolordu karargahına gelen bir İngiliz subayı alaylarda yalnızca dörder makineli tüfek bırakılmasını ve geri kalanının sandıklanarak gereken yerlere yollanmak üzere istasyonlara gönderilmesini söylemişti. 5. Tümen'den İngilizlere hiçbir top teslim edilmemişse de bütün topçuluk cephaneleri liman içinde bulunan Yeni Kale tabiyesine depolanmaktaydı. Harbiye Nazırlığından gelen emirde tümende sadece 2000 tüfek bırakılması ve geri kalanının sandıklanarak istasyonlara gönderilmesi bildiriliyordu. Zaten Mondros bırakışmasından sonra yapılan terhis sonucunda taburlar 100-150 silaha düşmüştü. İzmir'deki Kolordu emrinde ayrıca 2 bölüklü bir süvari alayı da bulunuyordu. Ne var ki bu alayın bir bölüğü tam 20 gündür İzmir'den uzaktaydı. Şehzade Abdurrahim Efendi'nin başkanlığındaki Ali Rıza Paşa nasihat heyetine muhafız olarak katılmış ve Aydın'a gönderilmişti. Ayvalık'taki kıyı bataryaları içeri alınmış, İzmir'deki kale toplarının kamaları sökülmüştü. 14 Mayıs'tan birkaç gün önce İzmir limanına bir sürü düşman savaş gemisi gelmişti. Bunların arasında bir Amerikan dreadnoughtu, bir İngiliz, bir İtalyan zırhlısı ve bir harp gemisiyle birkaç İngiliz torpidosundan meydana gelen bir filo da vardı. İngiliz amirali Galtrop da bu savaş gemileriyle İzmir'e gelmiş ve yapılan provada hazır bulunmuştu. İzmirliler işgalin o gün başlayacağını sanmışsa da bu sadece bir alıştırma çabasıydı. İtalyanlar şehre birkaç berjagaleri müfrezesi çıkarmış ve bunları silahsız olarak caddelerde dolaştırmışlardı. Bu belki de düşmanca gelmiyoruz ve gelmeyeceğiz demekti. Bir iki gün önce de donanma arasında bulunan Yunanlıların Kılkış ve Averof savaş gemilerinden karaya bir miktar Yunan askeri çıkarılmıştı. Bunlar Kadife Kale istikamlarını ve Çandarlı'yı işgal provası yapmışlardı. Sözde her şey usulüyle ve gizlilikle yapılıyordu. Türk halkı artık her şeyi itiraf devletleri ve onların serüvene atmaya hazırlandıkları Yunanlılar kadar yakından biliyordu. İzmir daha önce itiraf devletlerinin yanında savaşa katıldığından İtalyanlara vaat edilmişti. Savaş bitince İtalya'da sosyalist ve komünist hareketleri hükümeti felce uğratıp itibarını kırdığından itilaf devletleri sözlerinde durmamışlardı. Bu yüzden İtalyanlar bu işgale karşıydılar. Bu işgale karşı olduklarından da bunu günüyle saatiyle Türklere bildirmişlerdi. Ege kıyılarının bu mavi gözlü incisi daha Mondros bırakışmasından önce savaşta göstermiş olduğu yararlılıklara karşılık Yunanistan'a bağışlanmıştı. Yunanlılar sadece bu olgun yemişi dalından devşirecekleri günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bunun için de alabildiğine gizli hazırlıklar yapılmaktaydı. Kıyıya yakın adalarda meydana getirilen Yunan çeteleri gizlice İzmir'e sokuluyor ve İzmir metropolitinin emrinde toplanıp teşkilatlanıyordu. Bunlar İzmir'e basit birer yolcu olarak geliyorlardı. İtiraf devletleri İzmir'in Yunanlılarca işgalinin haklı olduğunu gösteren kimi nedenler ileri sürmek zorundaydılar. Bunun içinde bir iki tutamak noktası bulmuşa benziyorlardı. Aydın Hristiyanlarının varlığı tehlikedeydi. Türkler nizami ordularını kuvvetlendirerek çete teşkilatları da yaparak Rumlara katliam yapmak üzereydiler. Bir memleketi işgal edebilmek için güçlülerin ileri sürebileceği en güçlü iddialar elbette bunlar olacaktı. İzmir'in işgali Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine göre yapılacaktı. Bu maddeye dayanarak Amerika'nın da muvaffakiyetiyle İzmir müstahkem mevkiinin ve İzmir şehrinin Yunanlılarca işgali istenmişti. 7 Mayıs 1919'a dek İzmir limanına gelip demirleyen Amerikan, İngiliz, Fransız, Yunan donanmasından seçilmiş zırhlı, kruvazör, dreadnought ve torpidolar İzmirli Rum hemşehrileri sevinçten çılgına döndürmüştü. Gerek İzmir'in içindeki gerekse kasaba ve köylerindeki Rumlar taşkınlığı son kerteye vardırmışlardı. Söke ve dolaylarını Rum çeteleri haraca kesmeye başlamışlardı. İzmirli Rum yurttaşlar artık yeni bir çağın altın eşiğine ayağını basmış insanların mutluluğu içindeydiler. Limanda demirleyen Yunan zırhlısı Averof'tan rıhtım boyunda devriye gezmek üzere karaya çıkarılan 8 kişilik Yunan denizlerinin çevresine toplanan büyük bir Rum kalabalığı bu yeni elen altın çağını selamlayan sevinç şarkıları içinde kendini kaybetmişti. Bu davranış şehrin Türk çoğunluğunu pek çok üzmüş, sözle, yalvarışla bu kalabalığın dağılmasına çalışılmıştı. Coşmuş Rum halkını dağıtmak ancak zorla olabilmişti. Mızraklı Türk süvari devriyesi dört nal olay yerine gelmiş ve bu haksız coşkunluğu kimsenin burnunu kanatmadan son vermişti. Bu arada Kolordu Kumandan Vekilliği'nde bulunan devriyesinin bir hadiseye sebep olabileceğini bunu önlemek için de bir daha bu gibi devriyelerin karaya çıkarılmaması için hem İzmir'deki İngiliz temsilcisine başvurmuş hem de durumu İstanbul'a Harbiye Nazırlığı'na bildirmişti. Süleyman Fethi Bey'in telgrafına cevap veren Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi Paşa'nın Süleyman Fethi Bey'e gönderdiği cevap 14 Nisan 1919 şu idi. Yapılan teşebbüsata devam edebilmekle beraber bu teşebbüsün diğer vasıtalarla netice vermesine intizar olunursa çıkan devriyedeki nefer adedine gittikçe tezyit ederek Yunanlıların İzmir'i işgal ettiklerini inşa ve bu şeyyata bir emri vaki haline ifra etmeleri muhtemeldir. Bunun için teşebbüsatı müttehizenin tekidiyle beraber Averof süvarisine de tebligatı katiye icrası ve fi mabat devriye çıkarılırsa men edileceğinin tevhimi. Bu kesin ve yurtseverce emri alan Kolordu Kumandanı Vekili Süleyman Fethi Bey, Averof süvarisine bir daha karaya devriye çıkarılmamasını, çıkarılırsa üzerlerine ateş ettireceğini bildirmişti. Böylece 14 Mayıs 1919'a değin kordon boyuna bir daha devriye çıkarılmamıştı. Bu ufacık ve yarım tedbirler düşünen ve gören İzmirlilerin yüreklerine soğuk su serpecek gibi değildi. Rumların taşkınlıkları yer yer sürüp gidiyordu. Rumlar İzmir işgalinin bir saat sorunu olduğunu çok iyi biliyorlardı. Vaktiyle İzmirli Ege Denizi kıyılarında Türk vatandaşı olarak oturan Rumlar, İtilaf devletleriyle el ele çalıştıkları kanısına varılarak savaş kabinesince memleketin içlerine tehcir edilmişlerdi. Elbette onlar da cephelerde kanını akıtan Türk hemşerileri kadar zahmet ve yoksulluk çekmişlerdi. Bu inkar edilemezdi. İçleri salt bu yüzden Türklere karşı patlamaya hazır bir barut fıçısı, bir dinamit deposu halindeydi. Yunanlıların büyük adamı Venizelos sürgün edildikleri bu güzel yurdu onlara bağışlayınca artık kaplarına sığamaz hale gelmişlerdi. Muzaffer itiraf devletlerinin sarhoşluğu onların gitarlarından uçan şarkıların coşkunluğunda da duyuluyordu. Mondros bırakışmasının imzalanmasıyla eski evlerine, barklarına dönen bu Rum azınlığı kendilerini eski din martirleri, şehit gibi cennete girmeye hak kazanmış sanıyor ve öç saatini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Yunan gemileri bunlara sandıklar içinde yığın yığın yiyecek gönderiyor, onların çektikleri bunca yoksulluğu böylece hafifletmeye çalışıyorlardı. Ne var ki metropolit Hristotomas'ın nezareti altında gizlice açılan yiyecek sandıklarından asker giyinekleri, türlü silah ve cephane çıkıyordu. Pire'den kalkan bu yardım gemileri Yunan donanmasının kılavuzluğunda İzmir'e dek gelip yiyecek ve giyecek sandıklarını rıhtıma boşaltıyordu. İttihat ve Terakkicilerin namlı İzmir valisi Rahmi Bey, savaş kabinesinin düşmesinden sonra bu görevden ayrılmış ve yerine Nurettin Paşa getirilmişti. Vali Rahmi Bey zamanında başlayan İzmirli Rum hemşerilerin silahlandırılması işi, Nurettin Paşa zamanında da bütün hızıyla sürüp gidiyordu. Nurettin Paşa gözü pek ve yurtsever bir adamdı. Bu gizlice silahlanmanın nereye varacağını bildiğinden hemen tedbir almaya başlamıştı. Eline kesin raporlar geçince bunları İstanbul'a bildirmişti. İşgale silahla karşı koymanın çarelerini araştırmayı da unutmamıştı. Yine de İzmir'in kaderi üzerindeki gizli savaş bütün şiddetiyle sürüp gidiyordu. İngilizler Nurettin Paşa'nın yurtseverce tedbirler almak yolunda çabalayıp durduğunu çabucak öğrenmişlerdi. Bu kez de İngilizler bu Yiğit Paşa'yı İzmir'den uzaklaştırabilmek için Baba Ali'ye başvurmaya başlamışlardı. Bir ara Osmanlı hükümeti İngilizlere boyun eğer gibi olmuşsa da ansızın bir uyanma meydana gelmiş ve Nurettin Paşa yine İzmir Kalesi'nin üzerinde son vardiya gibi tehlikeli ufukları gözetlemek görevinde bırakılmıştı. Yalnız damat Ferit Paşa bir süre sonra İzmir'i Nurettin Paşa'sız bırakmak kararını alarak İngilizlerin gönlünü hoş etmişti. Nurettin Paşa uzaklaştırılarak yerine Hürriyet ve İtilafçı Kambur İzzet getirilmişti. Bu da İzmir Rumları ve Megaloid sesçiler için büyük bir bayram yerine geçmişti. Kambur İzzet Bey Ferit Paşa kabinesinden önceki Tevfik Paşa kabinesinde dahiliye nazırlığı yapmıştı. Kambur İzzet Bey ilk günden beri İngiliz konsolosluğu ile ilişkisini sürdürmüş ve İngiliz bizlerin bütün ince hesaplarına göre davranışlarını ayarlayarak çağının en aşağılık rollerinden birini oynamış ve işgalcilerin yolunu tesviye ederek onları kapıya dek getirmişti. Kambur İzzet Nurettin Paşa'nın direnme örgütlerini ve fikirlerini birer birer dağıtıp yere sermişti. Kambur İzzet İzmir Hükümet Konağı önünde 5 Mayıs 1919'da yani işgal felaketlerinden tam 10 gün önce ilk valilik nutkunu söylemişti. Büyük bir Türk ve Rum kalabalığının önünde söylediği nutuk bütün Türkleri şaşırtıp ürkütmüş, umutsuzluğa düşürmüş, Rum hemşehrileri ise umutlandırmış, sevindirmiş ve coşturmuştu. Kambur İzzet kısaca şunları söylemişti. Sulh takarrur edip de ahval tamamen tavazzuh etmedikçe esaslı hiçbir şey yapılmayacaktır. Mesaimizin hedefi ana sığırı muhtelife arasında mevcut suitefümü ortadan kaldırmaktır. Bunun yerine hüsnü amizesi temine ve harp senelerine yapılan fenalıkları, zarar ve ziyanı tamiri hasrı vücut etmeye çalışacağız. Vazifemizi kolaylaştıracaklar hakkında müşfik hareket edeceğimizi, buna en ufak müşkülat çıkaranları ve gayemizi engellemeye çalışanları en şiddetli usullerle cezalandıracağımızı da hiç kimsenin şüphesi kalmamışa zımmından tekrar ederim. İngiliz Amirali Webb 14 Mayıs 1919 Pazartesi günü İtilaf Devletleri namına Baba Ali'ye bir nota vermişti. Bunda Yunanlıların 15 Mayıs sabahı İzmir'i işgal edecekleri bildiriliyordu. Bu kararında Paris'te toplanan dörtler yüksek meclisince verildiği açıklanıyor ve Osmanlı askerlerinin İzmir kalesini boşaltarak Yunanlılara teslimi şehir içindeki asker ve subayların kışlalarında kalarak işgali beklemesi isteniyordu. İngilizlerin Akdeniz filosu kumandanı Amiral Galtrop da beri yanda İzmir kolordu kumandanı Mirliva Ali Nadir Paşa'ya yine 14 Mayıs 1919 Pazartesi günü saat 9'da verdiği notada İzmir istikamlarıyla dolaylarının ve savunma tertibatı bulunan arazinin mütarekenin 7. maddesi gereğince bugün saat 12'de müttefik devletlerce işgal edileceğini bildirmişti. Nadir Paşa Baba Ali'ye kendisine Amiral Gatrop'ça böyle bir nota verildiğini bildirmiş ve buna karşı ne türlü davranacağını sormuştu. Harbiye Nazırı Şakir Paşa ise buna verdiği cevapta amiralin bu teklifinin bırakışma hükümlerine uygun olduğunu ve amiralin isteğine uyulmasını makine başında bildirmişti. Nazırın makine başında verdiği bu emir üzerine 17. Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa, Foçatin ve Urla istikamlarının Fransızlar, Kösten Adası istikamlarının İngilizler ve İzmir'e en yakın kale istikamlarının da Yunanlılarca işgaline müsaade etmiş ve bu işgal alayı 14 Mayıs akşamına değin olup bitmişti. 13 Mayıs 1919'da ise İtalyanların Rejina zırhlısı Kuşadası'nda demirlemiş ve bir miktar asker çıkarılarak Selçuk yönünde yürütülmüştü. Amiral Galtrop öğleden önce saat 11 ile 12 arasında kolordu kumandanlığına verdiği ikinci notada mütareke şartlarının 7. maddesine uygun olarak müttefik devletlerin muvafakat ve kararı ile İzmir'in Yunan birliklerince işgal edileceği işgal kuvvetlerinin 15 Mayıs 1919 sabahı 8'inden itibaren karaya çıkarılacağı ve bunu sağlamak için de sabah saat 7'den itibaren iskelelerin Yunan deniz müfrezelerince işgal edileceği ve her türlü üzücü olayları önlemek için çıkarma iskeleleri yakınındaki pasaport ve Punta'daki karakollarda müfrezelerden başka bütün birlikler ve müesseselerin bulundukları garnizonlarda toplu bir halde kalarak Yunan işgal kuvvetleri kumandanının vereceği emri beklemeleri ve dışarı ile haberleşmeyi önlemek üzere telgrafhanenin İngilizlerce işgal edilmek üzere olduğunu bildirmişti. Galtrop işgal süresinde limandaki İngiliz donanmasının güvenliği sağlamak üzere hazır bulundurulacağını da buna katmıştı. 14 Mayıs günü akşamı Amiral Galtrop'un notasından sonra kolordu kumandanı Ali Nadir Paşa bütün subayların evlerine adam göndererek hepsinin geceleyin kışlada toplanmasını emretmişti. Subaylar kara kara düşünerek kışlaya gitmeye başlamışsa da ayakları hep geri geri gidiyordu. Koca koca savaşlar görmüş bu yüzlerce tecrübeli adam bu uğursuz gidişin arkasında karanlık niyetlerin pusu kurduğunu seziyordu. Ne yazık ki hepsi de şaşkındı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Böylece İzmir'de bulunan subayların çoğunluğu ayaklarını sürükleyerek gidip kışlaya kapanmıştı. Hükümet konağının karşısındaki kahvenin önünde iskemlelerden biri üzerine çöker gibi oturan Osman Nevres, hala bu konular üzerinde hararetli hararetli konuşup tartışan aydınların dertli düşüncelerine kulak misafiri oluyordu. Evet, artık yabancı işgalini durduracak hiçbir kuvvet yoktu. Bütün kozlar oynanmıştı. En yeni haberler hükümet konağının karşısındaki kahvede duyulduğundan sabahtan beri zaman zaman buraya gelerek saatlerce oturmuş ve aydın hemşerileriyle görüşüp dertleşmişti. Gündüzün kahveye esmer, ince vücutlu, yeşil gözlü bir kurmay albay girmiş ve kahvedeki subaylar hemen onun başına toplanmıştı. Bu subayı subaylar arasında ancak 2-3'ü tanıyordu. Bu şimdiki kolordu kumandanı Ali Nadir Paşa'nın eski kurmay başkanı kurmay albay Kazım Bey'di. Subaylardan işgal haberini işitmeyen yoksa da kesin olarak hiç kimse bir şey bilmiyordu. Ali Nadir Paşa'nın eski kurmay başkanı olan Albay Kazım Bey, "Ben şimdi gider Nadir Paşa'dan işin aslını astarını öğrenirim." diyerek kolordu karargahına gitmişti. Kahvede oturan subayların yanında sabırsızlıkla bekleyen genç adam, yeni bir şey öğrenemeyeceğini bildiği halde yine de büyük bir sabırsızlık içindeydi. Kurmay Albay Kazım Bey, Nadir Paşa'nın kendisine söylediği sözleri tanıdık subay arkadaşlarına iletince hepsi buna itiraz etmişti. Ali Nadir Paşa yalan söylüyor, onların gözlerini küllüyordu. Kahvenin önünde toplananlar çoğalıyordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Bir curcunadır gidiyordu. En sonra Aydın İzmirli hemşerilerden birisi, "Arkadaşlar," diye bağırmıştı, "bu böyle olmaz. Haydi şu mektebe gidelim, konuşalım, sonra hükümete kati bir müracaatta bulunalım." Genç gazeteci de işlerinde olarak hepsi öğle üzeri kalkıp hükümetin yanındaki idadi okuluna gitmişler, birçok konuşmalar yapmışlardı. Bir karar almaya çalışmışlardı. Necati, Haydar Anadolu gazetesinde Reşat, Hüseyin Ragıp, Moralizade Halit Bey, Camni Bey, İzmir Hilal Lisesi Müdürü, Ahenk Gazetesi Başyazarı Şevki, Recep, sivil giyinip gelmiş olan Albay Süleyman Fethi, Sultani Okulu'nun 2. Müdürü Kemal İsmail Habib, İdadi Müdürü Ahmet Naili, Riyaziyeci Nazmi, Gaffar, Remzi, Bahri, Salahattin, Muğlalı Saffet ve Nedim, Ragıp Nurettin, Fesçi Zade Halim, Kahveci Zade Hamdi, Doktor Menteşeli Hüsnü, Eczacı Ferit, Jandarma Subayı Mümin, Poligon Müdürü Yüzbaşı Faik, Köylü Gazetesi sahibi Refet, Ahenk Gazetesi sahibi Ali Nazmi ve Yıldırım Kemal Beylerle İzmir Müftüsü Mevlevi Şeyhi Nuri Efendi de toplantıya bir önem verdirenler arasında bulunuyordu. Miting yapma kararı ilk önce bu toplantıda alındı. Miting Yahudi maşatlığında yapılacaktı. Gazetelerde İzmir efelerini bekliyor manşetli yazılar yazıldı. Osman Nevres kurşunu bir giyinek giymişti. Kalpaklıydı. "Gelsinler, gelecekleri varsa görecekleri de var." Süleyman Fethi Bey'in toplantıda söylediği ateşli nutukta şöyle sözler vardı. "Yemin ediniz, düşmanlar Türkiye'nin istikbal ve hayat hakkını tanıyıncaya kadar hiçbir zulüm, hiçbir çile, hiçbir dövüş, hiçbir meşakkat önünden kaçmayacağız." Toplanma önerisini yapan İzmirli Aydın heyecanlı ve güzel bir nutuk söylemiş, uyuyan birçok duyguları sarsmış, uyandırmıştı. Hemen oracıkta bir heyet seçilmiş ve bu Valilik Kambur İzzet Bey'e gönderilmişti. Osman Nevres de bu heyet arasındaydı. Valinin odasına girdiklerinde ufak tefek kara sakallı kambur, hastalıklı, zavallı ve yüzünün sönük anlamı ve kendine hakim olmaya çalışan sönük ifadeli sesiyle onları karşılamış ve şöyle demişti. "Efendim, endişeyi mucip bir şey yoktur. Sizin gösterdiğiniz heyecan lüzumsuzdur. İttihat ve Terakki'nin manevra maksadı ile vücuda getirdiği bir heyecandır. Hükümet her bir tedbiri ittihaz edecektir." Heyet valinin bu sözlerini okulda sabırsızlıkla bekleyen halka bildirirken İzmir Belediye Reisi de çıka gelmişti. Belediye reisinin gelmesiyle yeniden hararetli konuşmalar olmuş ve valiye yeniden bir heyet gönderilmesine karar verilmişti. Vali karşısında dikilen heyete bu kez İzmir'in Yunanlılarca işgal edilmesi için İtilaf Devletleri temsilcilerinden bildiri geldiğini söylemişti. Bu arada İstanbul'dan bu hususta bir bildiri olmadığını da açıklamış ve İzmir halkının işgali soğukkanlıca karşılamasını saklamıştı. Kambur İzzet Bey'in de açıklamasıyla durum aydınlanmıştı. Şaşkın kalabalık arasında bulunan Erkan-ı Harp Miralayı Kazım Bey'in yanına tanıdığı bir iki subay sokulmuş ve "Biz ne yapalım, elimiz kolumuz bağlı durursak ayıp olur, bize ne tavsiye edersiniz?" dediler. Bu soru sorulurken halktan birkaç kişi bunu işitti ve bu subayın kim olduğunu sordu. Kazım Bey böylece halktan birkaç kişiyle tanışmış oldu. O da kendisinden medet umanlara şöyle dedi. "Mukavemet edilmelidir. Silahı olan silahını alsın, asker, jandarma, ne varsa tepelere çıkıp muharebe edelim. Ben beraber bulunurum." İşte genç adam şu ana dek İzmir halkının işgale karşı gösterdiği tepkinin sonuncusu olarak bu olayı biliyordu. Bu da herhalde bir ruhsever kalbi umutsuzluğa düşürmekten başka bir şey yapamazdı. Hala sokaklarda Allah Allah sesleri işitiliyor ve pencerelere karşı hala vatanını seven Yahudi mezarlığına gelsin diye bağıran gençler görülüyordu. Vakit ilerlediği halde kahvenin önü hala kalabalıktı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Herkesin siniri bozuktu. Herkes alabildiğine konuşuyor ya da alabildiğine düşünüyordu. İkisinin ortasında akıllıca ve kısaca bir aksiyon yolu bulmak kimsenin elinden gelmiyordu. Genç gazeteci de kalabalık bir grup arasına karışarak Yahudi mezarlığına yollandığında bütün evlerin uyanık olduğunu gördü. Çocuklardan ve hastalardan başka bütün millet uyanıktı. Bulutlu ve nemli bir geceydi. Ağır ağır yürüyen bulutların arasından ara sıra kocaman gümüş tekerlek gibi bir ay çıkıp batıyordu. Maşatlığa vardığında milletin grup grup toplanarak yaktıkları ateşlerin başında çömelmiş, oturmuş ve ayakta yüksek sesle konuştuklarını, sadece konuştuklarını gördü. Buraya niçin gelmişti? Onu buraya sürükleyen iki şey vardı. Birisi gazetecilikten gelen yeni bir şey görebilme merakı, ikincisi de harekete geçilip geçilmeyeceği düşüncesiydi. Ne yazık ki mezar taşları arasında hayaletler gibi dolaşıp ya da dikilip duran bu zavallı insan yığınları çobansız köyün sürülerini andırıyorlardı. Bir Balkan milleti ordusunun İzmir'i işgal edeceği haberi hepsinin yüreğinde hem büyük bir korku hem de pek büyük bir tiksinti uyandırmıştı. Aklı başında olanlar ve tarihi şöyle böyle bilenler Balkan milletlerinin Balkan Savaşı'nda Türk ve Müslüman halka yapmış oldukları tüyler ürpertici işkenceleri yeniden anıyor ve bunun yenilenmesi korkusu tüylerini diken diken ediyordu. İzmirliler bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan ve bir Amerikalı'dan bu denli korkmuyordu. Küçük ve komşu milletlerin mayalanmış kinlerinin ne demek olduğunu seziyorlardı. Genç gazeteci böyle düşünerek ateşlerin kızılımtırak ve sarımtırak aydınlığında yüzlerinin trajik anlamını üzüntüyle seyrettiği bu şaşkın hemşerilerine bir kurtuluş reçetesi sunamadığına yanıyordu. Yine de kalabalığın ortasına atılarak yanık bir konuşma yaptı. Yorulmuştu. Devrik ve yassı bir mezar taşının üzerine oturdu. Ezilen otlardan sürtünülüp geçinen çiçeklerden pek güzel, yaşamaya çağıran bir koku yükseliyordu. Yorulmak bilmeyen ishak kuşları durmadan üzgün flütlerini öttürmekteydiler. Doğa bütün hızıyla yaşıyordu. Kuytu ve gölgelere boğulmuş ağaçlık ve çalılıklardan insan üzüntüsüne meydan okuyan bülbül sesleri geliyordu. Bu güzel ılık ve çiğle ıslanmış Mayıs gecesinin güzelliğini şu trajik saatte yaşayabilmek kaygısızlık, duygusuzluk, vurdum duymazlık olarak görülebilirdi. Şundan ki millet can kaygısındaydı. Genç gazeteci eli çenesinde biraz ötede yanan bir çoban ateşinden ara sıra yüzüne vuran kızıl bir aydınlıkla 5 yıl önceki korkulu ve yiğitçe anılarını hayalliyordu. Teşkilatı mahsusanın başı Süleyman Askeri'yi, Enver Paşa'yı, Talat Paşa'yı düşünüyordu. Bu üçünün kendisine vermiş olduğu o tehlikeli ödevi en sonra Romanya'da yoluna koymuştu. Dünyanın büyük bir hızla Birinci Dünya Savaşı'na doğru gittiği günlerdeydi. Birbirine cephe almış olan birkaç büyük devlet, küçük devletler arasından kendilerine müttefikler aramakta ve büyük bir propaganda çalışmasına girişmiş bulunmaktaydılar. Türkiye'ye karşı diş bileyen İngilizler, Almanya'nın bu muhtemel müttefikiyle arasını kesmek için Balkanlarda pek çok casuslar, propagandacılar gezdirmekteydiler. İşte Baksiton kardeşler de böyle önemli bir ödevle Balkanları İngiltere'ye yaklaştırmak için dolaşıp duruyorlardı. İttihat ve Terakki Partisi içinde Cemal Paşa gibi İngiliz taraflısı olanlar da vardı. Çoğunluk Enver Paşa başta olarak Almanya'nın yanında yer almak taraflısıydı. Bunun içinde Balkanlarda dolaşıp korkunç zehirler saçmakta olan Baksten kardeşleri bir tabanca kurşunu ya da bir bombayla temizlemeliydi ki İngiltere'nin başkan lokmaları üzerindeki iştahı kapansın. İşte uzun boylu, yakışıklı, kara ateş bakışlı ve cesur Nevres, Bulgaristan yolunda olan Buxton kardeşleri Sofya caddelerinde büyük bir gürültüyle temizlemek üzere silah deposu halinde Bulgaristan'a gönderilmişti. Nevres güvenilir Türkleri bulup bu konu üzerinde konuşmuş, onlar da meseleyi Sofya'da ateşe militer bulunan Mustafa Kemal'le çıtlatmıştı. Mustafa Kemal bu suikast için Bulgaristan'ın merkezini uygun bulmadığını Nevres'e anlatmış ve ona yolu göstermişti. Gerek Elçi Fethi Bey gerekse Mustafa Kemal dolu dizgin gelen Birinci Dünya Savaşı'na girmek düşüncesinde olmadıkları gibi Almanya ile birleşmek taraflısı da hiç değildiler. Bunun için Enver ve Talat Paşa bu iki bozguncu kafadarı İstanbul'dan uzaklaştırmanın yolunu bulmuş, birini elçi öbürünü de askeri ateşe olarak görevlendirip göndermiş ve böylece başlarından savmışlardı. Nevres bu mavi gözlü genç subayın dediklerini doğru bulmuştu. Bulgaristan ile Türkiye'nin ilişkileri zaten nazikti. Bu suikast işi büsbütün berbat edebilirdi. Herhalde bunun yararından çok zararı dokunabilirdi. Mustafa Kemal'den başarı dilekleriyle ayrılan Osman Nevres, Baksiton kardeşlerden önce Romanya'ya geçmiş ve Bükreş'te bombasını hazırlamış bekliyordu. Birkaç gün sonra Sofya'dan trenle yollanan Baksiton kardeşler Bükreş'e varmışlar ve istasyonda Rumen Hariciye Nazırı'nca karşılanmışlardı. Çift atlı güzel bir faytona binen Baksiton kardeşler Bükreş'in kalabalık caddelerinden geçerek Hariciye Nezaretine doğru gitmekteydiler. Yolun her iki yanını dolduran halk yığınları bu siyasi konukları ilgiyle seyrediyordu. Bu sırada Romen halkı arasında basit bir seyirci gibi dikilip duran genç suikastçi birkaç adım ileri fırlamış ve cebinden çıkardığı bombayı büyük bir doğruluk ve kuvvetle faytona doğru fırlatmıştı. Birdenbire orası bir ana baba gününe dönmüştü. Araba parçalanmış, atlar yarımşar gövde halinde debelenip duruyorlardı. Cadde kan içinde kalmıştı, halk çığlıklar atarak dört bir yana kaçışıyorlardı. O da bu kalabalığa karışarak kaçmışsa da Roman polisinin elinden kurtulamamıştı. Baksiton kardeşler yalnız yaralanmış ve hastaneye kaldırılmışlardı. Kendisi de bu arada tartaklanarak, kamçılanarak, dövülerek Bükreş mapushanesinin karanlık bir hücresine atılmıştı. Zamanlar ne çabuk geçmişti. Mahkeme kendisini 10 yıl ağır hapse mahkum etmişse de bundan bir yıl sonra patlayan 1. Dünya Savaşı'nın hemen başında Mustafa Hilmi Paşa'nın komutasında Bükreş'e giren bir Türk kolordusu bu çetin ve gözü pek genç yurtseveri hapishaneden kurtarmış ve Türkiye'ye göndermişti. Ne yazık ki Nevres bu cezaevinin kötü durumu yüzünden vereme yakalanmıştı. Maşatlık'taki halk sabaha dek yaktıkları ateşlerin başında vakit geçirmişlerse de hiçbir karara varamamışlardı. Ancak bir beyanname yazılmış ve bisikletli gençler eliyle mahallelere dağıtılmıştı. El yazıları ile yazılıp çoğaltılan bu beyannamede şunlar vardı. Ey bedbaht Türk! Wilson prensipleri ünvanı insaniyet keranesi altında senin hakkın gasp ve namusun hetkediliyor. Buralarda Rum'un çok olduğu ve Türklerin Yunan ilhakını memnuniyetle kabul edeceği söylendi. Bunun neticesi olarak güzel memleketin Yunan'a verildi. Şimdi sana soruyoruz, Rum senden daha mı çok? Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster, tekmil kardeşlerin maşatlıktadır. Oraya yüz binlerce toplan ve kahir ekseriyetini orada bütün dünyaya göster. Burada zengin, fakir, alim, cahil yok. Fakat Yunan hakimiyetini istemeyen bir kütleyi Kahire olduğunu ilan ve ispat et. Bu sana düşen en büyük vazifedir. Geri kalma hüsran ve nekbet fayda vermez. Binlerce, yüz binlerce maşatlığa koş ve heyeti milliyenin emrine itaat et. 15 Mayıs 1919 İlhak-ı Red Heyeti Milliyesi. Kalabalık arasında pek çok vuruşmak isteyen genç yaşlı kimseler vardı. Baş çeken olsa savaşacaklarını, güzel İzmir'i kurtarmak için canlarını vereceklerini söyleyenler çoktu. Bunun için bu gençler Ali Nadir Paşa'dan silah ve cephanede istediler. Kolordu kumandanı bunlara ancak baştan savma cevaplar verdi. Millet hala yukarıdan hükümetten emir bekliyordu. Hükümetin kararı da belliydi. Yunanlılara hadisesizce İzmir'i işgal ettirmek. Genç gazeteci ve Bükreş suikastçısı Osman Nevres mezarlıkta toplanan halktan da iş çıkmayacağını anlayınca şehre döndü. Cezaevinin önünden geçerken kapıların ardına dek açık bulunduğunu gördü. İzmir'in bulutlu yumuşak tatlı sabahlarından biriydi. Verdiği karar öyle kuvvetliydi ki bütün gece uyumadığı halde onu dimdik ayakta tutuyordu. Sivil cezaevinden boşalan yüzlerce mahkumun şehre dağıldığını ve komisinin de halkın yağma etmekte olduğu kolordunun silah deposuna doğru koştuğunu gördü. Yağma edilen bu silahların ancak eşkıyalıkta kullanılacağına yemin etse başı ağrımazdı. 15 Mayıs sabahı halkı sokaklarda uyanık buldu. Belediye reisinin bir heyetle kara sakallı Kambur İzzet Bey'e gittiğini gördü. O ara Miralay Kazım Bey de belediye reisinin yolunu kesmiş, ne karara varmış olduklarını soruyordu. Belediye reisinin bu subaya şöyle cevap verdiğini işitti. Yaptığımız iş her tarafa telgraf çekmekten ibarettir. İzmir'den gidiyor diye telgraflar çektim. Altına reddi ilhak diye imza attık. Mebuslar da birer yana savuşmuştu. İzmir gerçekten bağıra bağıra elden gidiyordu. Kazım Bey ile birkaç subay memleketin içine doğru kaçıp oralarda olsun yuvalanmak üzere ilk vasıtaya binmek için davrandılar. Genç adam da o niyette ise de onun görülecek ufak bir hesabı vardı. Tabancasındaki birkaç kurşunla cebindeki bombayı hiç olmazsa İzmir'in işgalini daha gürültülü bir biçimde protesto etmek için savurduktan sonra Aydın Dağları'na doğru savaşacaktı. O hiçbir zaman İzmir'de barınamazdı. İngilizlerin Bükreş olayının kahramanını hacamat etmeyeceklerini hiç kimse iddia edemezdi. 5 yıl önce Balkanlarda yapmış olduğu ödevin tıpkısını şimdi de İzmir'de yerine getirecekti. Düşmanları her zaman Türk topraklarından uzak tutma ödevini karınca kararınca yapacaktı. Tabancasını patlattıktan sonra gerek yerli Rumların gerekse Yunan askerlerinin elinden kurtulmak biraz güç olacaktı ama bu silahlı protestoyu denemek zorunda olduğunu duyuyordu. Belediye kahvesinde bulduğu boş bir sandalyeye çöktü. Ağzı acılık içindeydi. Şakakları zonkluyordu. Sağ eliyle kavramış olduğu tabancanın da kalbe atıyordu sanki. Onun içindeki mermiler bayağı demir parçaları değildi. Onlar altın kurşunlardı. Bayağı kurşunlarda böyle sihirli sesler çıkarmak gücü yoktu. Çıraktan istediği çayı kuruyan dilini damağını ıslatmak için bir iki yudumda içti bitirdi. Genç gazeteci birdenbire kordon boyuna doğru bir koşuşma olduğunu gördü. Halk akın akın deniz kenarına gidiyordu. Geliyorlar, geliyorlar. O da hemen yerinden fırladı, elini tabancasına attı. Evet oradaydı. Ortada hiçbir davranış olmadığına göre demek ki güzel İzmir'i, o mavi gözlü kocaman şehri tek başına kendisi savunacaktı. Kordon boyunda sıralanmış heyecanlı halk yığınları arasında karışarak gözlerini denizin ötelerine dikti. Evet geliyorlardı. Bir sürü nakliye gemisi, iki savaş gemisinin ortasında Averof ve Lemmos harp gemileri. Körfez'in ılık mavi sularını yararak ilerliyorlardı. Limanda demirli bulunan İngiliz, Fransız, Amerikan ve İtalyan savaş gemilerinin güverteleri de bir anda deniz erleriyle dolmuştu. Dürbünlü deniz subayları yeni gelen gemileri büyük bir ilgiyle seyrediyorlardı. Gemiler geldiler. İzmir'in önünde demirlediler. Rıhtım boyunca dizilmiş yerli Rum kalabalığı coşkun gösterilere başladı. Yunan marşları çalıp duran bir bandonun müzik yağmuru altında Yunan savaş gemilerinden saat tam 7.30'da gümrük yakınına bir silahendaz birliği çıkarıldı. Saat 8.25'te de Meşher Efsun taburu, beyaz ve şişkin entarileri, süslü fesleri ve püsküllü çaputları ile karaya ayak bastı. Saat 10.55'te ise piyade alayı şehrin kuzeyindeki puntaya çıkarıldı. Bu alaylardan biri şehrin içine doğru yürüdü. Öbürü de şehre hakim bir tepede bulunan Kadife Kale'de mevzilenmek üzere tertibat aldı. Genç gazeteci coşkun coşkun çalan Ortodoks Kilisesi'nin çanlarını, bandonun çaldığı marşları ve Rumların coşkun sevinç bağırış çağrışlarını, gemilerin hep birden çaldığı zafer düdüklerini, vücudu zangır zangır titreyerek dinliyor ve tabancasının kabzasını sinirli parmakları ile kırarcasına sıkıyordu. İlk protesto kurşununu da nerede atacağını kararlaştırmıştı. Pasport yakınında ve meşhur Kremer Oteli'nin önünde kordon boyuna ayak basan Efsun alayı Rum halkının sevinç gözyaşları arasında İzmir Ortodoks Metropoliti Hristos Tomos'ca takdis edildi. Metropolis Hristos Tomos'la papazlar Yunan bayrakları önünde diz çöktüler. Sevinçten ağlayarak ve dualar ederek onları öptüler ve yüzlerine gözlerine sürdüler. Hristos Tomos, yüksek papaz şapkası, kara ve geniş cübbesi, kara sakalı ve ateş saçan gözleri ve kalabalığa hakim olan sesiyle takdis ayinini yapıp bitirdikten sonra düzene girmiş olan Efsun alayı kumandanı Yarbay Istavrianopolis altının üzerinde dimdik duruyor ve birinci taburun önünde gidiyordu. Efsun taburunun önünde ve alay kumandanının arkasında iri yarı bir efsun olan bayraktar yürüyor ve kocaman bir Yunan bandırası taşıyordu. Rum kızları ve kadınları efsunların üzerine çiçekler atıyor ve Zito diye bağırarak palikarya yığınlarıyla sıralanan her iki yanında yürüyorlardı. Kokaryalı'ya doğru yönelmiş olan efsun taburları bu zafer sarhoşluğu içinde yüzleri gülerek ilerliyor ve Türk mahallelerinin başladığı yere yaklaşıyorlardı. Kışla ve hükümet konağı önündeki saat kulesinin bulunduğu meydana geçmişler, Kokaryalı tramvay durağına gelmişlerdi. Rum halkının sevinç naraları caddeleri dolduran korku içindeki Türk halk yığınlarının kulaklarında top gibi patlıyordu. Efsun taburu öncüsü üstü otel ve altı kahve olan adına da askeri otel denilen yapının önünden geçiyordu. 25. ayrımın sonu sayfa 392.